Merhabalar efendim. İrfan gündeminde sizinle tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte irfanı gündemiyle, hep değişmeyen derin gündemiyle konuşmaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hocam irfanın değişmeyen derin gündemi dedik.
Güzel bir teşhis oldu yani.
Evet, onu nasıl böyle kısaca özetleyebiliriz?
Şimdi tabii irfan bir hayat tecrübesi bileşkesi gibi değerlendirilebilir. Yani irfan dediğiniz şey böyle nazari olarak teorik manada okumalarınızla ortaya çıkan bir şey değil. Daha çok yaşanılan tecrübelerden alınan derslerle ortaya çıkan hikmetli algılar, anlayışlar, yorumlar gibidir. O yüzden de tabii biraz derinlerdedir. Yani hemen üstten sığ olarak ilk ulaşılan bilgiler değil, biraz daha aşağıya indikçe, derine indikçe, emek verdikçe, yoruldukça ortaya çıkan bir şey. O yüzden yani irfan derinliği güzel bir tabir oldu aslında baktığınız zaman.
Hocam onu elde etmek de öyle kolay değil. Değil. Öyle kazımak da zor sanki. Yani şimdi tabii. Bu millet üzerinde oynanan oyunlara baktığımız zaman derinlik
aynen.
Çok...
Aynen yani kazımak evet. Da mümkün değil. Derine inmek de çok kolay değil. Yani bir teksif gerekiyor. Yani zihni teksif gerekiyor. Kalbi teksif gerekiyor. Yani işe yoğunlaşmak gerekiyor. Ve etraflı düşünerek yolunda olmak gerekiyor. Yani ilimle amelin buluşması, amelin hikmete dönüşmesi, ondan sonra irfanla buluşması böyle bir süreç bu peş peşe. Biri eksik olduğu zaman o damak zevkini yakalamanız zor. Yine belki hikmetli sözler çıkabilir, doğrudur ama yani o irfani şeylerin çıkması için yani amelin de devreye girmesi, hayatın belli safhalarında kendini göstermesi, beslemesi gerekiyor. Bunlardan sonra hakikaten irfan ortaya çıkmış oluyor.
Bir de yalnız olmuyor zannediyorum.
Kesinlikle. Tabii yani karşılıklı bir meclis olması gerekiyor. Yani o mecliste bir ehli irfanın yani deniliyor ya işte ehli hal, daha doğrusu hal, ehli hal ile hemhal olmakla evet. Öğrenilir diye. Yani hakikaten bu irfan dediğimiz şey de yani ehli irfanla hem meclis olmaya hem celis olmaya, birlikte oturup kalkmaya, onların sohbetinde bulunmaya bağlı ve oralardan beslenerek oluşuyor ve işte insanlar oradan aldıkları bilgileri paylaşarak, paslaşarak bir şekilde kendi gönül
hocam,
dünyalarına
hani şeyler taşıyorlar. Sadıkın, sadıklarla beraber evet. Olunuz ayeti celilesinde benim hep dikkatimi çeker. Yani sadıklarla beraber olmak böyle bu tür isteseniz de bir insanla nasıl beraber olursunuz? Ya fikirde birlik olacak, evet. Ya gönülde birlik olacak, ya amelde birlik olacak. Dolayısıyla o müşterekliği sağlamak gerekiyor, paydayı.
Tabii.
İrfan için de böyle bir şey geçerli değil mi
aynen.
Hocam?
Aynen, hepsi için geçerli. Yani zihni, kalbi ve fiili beraberlikler adım adım. Yani önce zihni beraberlik, zihnen düşüncelerinizin aynı noktaya geldiğini ve aynı noktada buluştuğunu görmeniz lazım. Sonra kalbi... Sonra fiili eyleme dönüşmüş, amelle buluşmuş bir birliktelik. İster istemez hani tevhid-i efal, tevhid-i kulübe vabestedir deniliyor ya. Hani kalplerin buluşması da yani aynı şeyi yapmaya bağlı. Aynı şeyi yapıyorsanız ve aynı duygularla yapıyorsanız o zaman gerçekten kalpler bütünleşiyor. Ve işte 15 Temmuz aslında bunun en güzel örneği yani bir anda insanların aynı duyguyla, aynı eylem ve aynı heyecanla koşmuş olması hiç tanımadığı yabancı insanları aynı safta buluşturuverdi. Meydanlarda işte o terör örgütüne karşı cansiperane bir şey oldu yani mücadele oldu. Evet. Ama önce niyet, o niyetin fiile dönüşmesi ve kalplerle eylemlerin buluşması.
Evet. Elle gelen düğün bayramı sonrası.
Eyvallah. tabii. Ondan sonra söyle.
Hocam geçen programımızda bu Resulullah Efendimizin ve sahabesinin, aziz sahabesinin irfan veraseti yani irfanla ilgili müktesebatını konuşmaya başlamıştık. Ve orada da böyle bir şey olmuştu. Hatırlarsanız hani Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bahisle
evet.
Yani 2 sene kadar beraber olduğu halde bu kadar çok hadis evet. Rivayet etmiş. Ama en yakını hani saniyesneyin ikinin ikincisi diye ifade edilen Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in çok az hadis rivayet edilmiş. Şimdi tam tersi olması iktiza ederken şimdi böyle bir tecelli nasıl yorumlanmalı?
Şöyle ben ifade etmeye çalışayım onu. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresindeki insanlara mesajını ulaştırdığı ve insanların ondan istifade ettiği 4 yöntem var. Yani sünnetin 4 farklı versiyonu var. Efendimizin bir sözleri var. Yani ayetlerin dışında onun açıklamaları, yorumları var. Buna biz akvalün nebi, Efendimizin sözleri diyoruz. Sonra bir davranışları var. Yani insanlara bir şey söylemeden kendisinin yaptığı ibadet, namaz, ahlak gibi yani neyse fiili, efali dediğimiz davranışları var efendim.
Efalin Nebi.
Efalin Nebi aleyhissalatü vesselam. Sonra bir de peygamberimizin yani toplumda olan biten, yapılan, konuşulan olaylarla ilgili sükutu, susması, takriri olabilecek. Yani biri bir şey söylüyor. Eğer bu şer-i mübine aykırıysa Efendimiz bir dakika
müdahale ediyor
diyor ve onun doğrusu budur, bu böyle olmaz diyor. Tasih ediyor, tasrih ediyor. Ama söylenen söz veya yapılan davranış yani şer-i mübine aykırı değilse, Kur'an'a ve sünnete, Efendimizin nübüvvet mesajına aykırı değilse o zaman da sükut ediyor, hatta bazen tahsin ediyor. Yani ne güzel yaptım, aferin, hoş oldu maşallah, elhamdülillah neyse gibi ifadeler kullanıyor. Buna takrirun nebi veya takriratun nebi diyoruz, peygamberimizin takriri. Bir de peygamberimizin ahvali var, halleri var. Yani dışarıdan bakıldığında bile yani yüzünün şeklinden, beden dilinden okunabilecek halleri var. Yani namazdayken yaşadığı o işte göğüs kafesinin inmesi kalkması şeklinde, ne bileyim namaza hazırlanırken yüzünde böyle farklı renklerin zaman içerisinde oluşmasına varıncaya kadar ya da böyle şefkat gerektiren bir ortamda Efendimizin yüzündeki o merhamet tavrı, efendime söyleyeyim, veya ne bileyim Cenab-ı Hak'tan bahsederken, azap ayetlerinden bahsederken bir haşiyet, bir ürperti duyması, o da dışarıdan insanların fark edeceği kadar.
Kızdığı zaman mesela alnında bir damar.
Bir damarın böyle çıkması şeklinde. Evet. Veya müjde ayetlerini, cennetle ilgili, cemalullahla ilgili ayetleri okuduğu zamanlar yüzünde bir beşaşef ve tebessümün mevcudiyeti. Bunlar da peygamberimizin hallerinin dışa yansıyan boyutları. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'den bu dört şey intikal ediyor ashab-ı kirama. Bunlardan üçü zaten kayıtlara geçiyor. Yani ama ahval-i nebi, onun da tezahürleri geçiyor ama o duyguları özümseyen, içine sindirenler bahtiyar kullar, ashab-ı kiram ve bunların başında Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Yani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diğer üç alanla ilgili değil, daha çok o ilk alanla ilgili. Yani ahval-i nebi kısmı ile ilgili ve onu özümsemeye çalışan, onun hallerini bir bakıma kendine yansıtmaya çalışan, onu hazmetmeye çalışan bir özelliği var. O daha çok o yüzden
o aslında sadır mirası değil mi hocam?
Sadırdan sadıra diyor. Ben sadırımdaki ne varsa senin sadrına onu ilka ettim diyor Efendimiz Hazreti Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e. İşte o ahval-i nebi. Zaten bunlar hani diyorlar ya, bugün de söyleniyor bu. Yani insan bedeninden sürekli bir takım ışınların çıktığı fiziki olarak da ispat edilmiş bugün. Kirleyen fotoğrafçılığı diye bir fotoğrafçılık sistemi var. O sistemde herkesin vücudundan sürekli bir takım ışınlar çıkıyor. Bu ışınlar insanın içinde bulunduğu psikolojik duruma göre değişiyor. Kızdığı zaman kırmızı bir renk. Ne bileyim öfkelendiği zaman üzüldüğü zaman mor bir renk, korku halinde ise yeşil bir renk şeklinde çıktığı şeklinde ifadeler var. Yani ve bunlar karşınızdakine veya karşısındakinden size intikal edince sizi etkiliyor. Yani hakikaten korkmuş insanların bulunduğu bir ortama girseniz böyle siz de birden tedirgin olursunuz. Veya çok neşeli insanların ortamı, önce bir şaşırırsınız ama sonra siz de o havayı teneffüs ederek etkilenirsiniz. Yani o duyguların ortaya çıkardığı ortam sizi de etkiliyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanında bulunan Hazreti Ebubekir en yakınında çünkü onun hallerinden kendisine yansıyan transferlerle gerçekten o ahval-i nebiyi kuşanmış bir insan. Zaten onun hani Ruhul Beyan müellifinin de naklettiği bir güzel şeyi var, değerlendirmesi. Soruyorlar Hazreti Ebubekir Efendimiz'e ala rivayetin. Yani siz ashab-ı nebi arasında, peygamberimiz ashabı arasında yani en yukarı seviyede, saniyesine en idhüme filgar, sizin biraz önce ifade buyurduğunuz Tevbe suresindeki ayette olduğu gibi ikincisi olarak Kur'an'da geçiyorsunuz. Böyle müstesna bir yeriniz var. Bunu nasıl elde ettiniz? Hangi amelleriniz, hangi davranışlarınız sizi böyle bir pozisyona almaya ve böyle pozisyona ulaşmaya müyesser kıldı deyince o diyor ki beş şey sebebiyle. Ben diyor halkı, İnsanları iki grup gördüm diyor. Baktım insanlara. Bunların bir kısmı talibi dünyadır diyor. Dünya peşinde koşuyor. Dünyanın malını, mülkünü, nimetini elde etmeye çalışıyor. Bir buna baktım, onlar da talib ukba diyor. Ahiret derdinde, ahiretleri nasıl olacak, ahiret amelim ne olacak gibi problemlerle kendilerini meşgul ediyorlar ve bunların peşinde koşuyorlar. Ben ise diyor, ne talibi dünya oldum, ne talibi ukba oldum, talibi mevla olmayı ikisini de önüne geçirdim diyor. Ve ben diyor ikinci olarak, Müslüman olduğum günden beri o aşk-ı ilahinin, muhabbet-i ilahiyenin ve muhabbet-i Resulullah'ın bana verdiği doygunluk sebebiyle karnımı doyurarak yemek yemedim diyor. Yani çok yemeğe ihtiyacım olmadı. Böyle sadece kifaf-ı nefse kadar yedim diyor. O çöl ikliminde, çok sıcak memlekette kana kana su içmedim. Hararet azalmasın, o muhabbet harareti eksilmesin diye kana kana su da içmedim işte üçüncü olarak. Sonra diyor dördüncü olarak, dünya ameliyle ahiret ameli, yani aynı ana taarruz edecek olsa, çakışacak olsa, yani bunu mu yapayım, ezan okudum, namaz mı kılayım, şu ticari işimi mi yapayım gibi karşı karşıya gelseler, ben ahiret amelini dünya ameline tercih ettim. Hep hayatım boyunca buna özen gösterdim. Beşincisi ve en mühimi ise, hepinizin bildiği gibi diyor, ben Müslüman olduğum günden beri, hatta ondan önce, Resulullah'ın dizinin dibinden hiç ayrılmadım. Evet. Hicrette de Gâr-ı Hira'da, Gâr-ı Sevr'de onunla beraberdim diyor. Hakikaten baktığınız zaman bu beş şey şart aslında bizim irfan geleneğimizin, tasavvuf geleneğimizin de temel esaslarını oluşturuyor. Yani işte talip mevla olmak. Evet. Yani yemeği içmeyi azaltmak, nefsetmeyecek kadar azaltabilmek ve sürekli ukba ahiret amelini öncelemek, onu öne çıkarabilmek her baba inkar değil. Ve en önemlisi de işte o gerçek mürşid olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, dizinin dibinde olmak, gözün içine bakmak, ondan gelecek mesajı hemen uygulamak veya evet, onun yaptıklarını hemen yapabilmek.
Hocam bu hani dört Resul Efendimiz'den şey intikal etti dediniz. Evet. Aslında en zor ve en mühim olanı o ahvalün nebi.
Evet.
Diğer üçünü de aslında bir nevi doğuracak olan da o sonra.
Tabii tabii.
Değil mi?
Aynı.
Ama bunun da olması için
bir birliktelik
gerekiyor.
Birliktelik geliyor.
Tasavvuf ve tarikatlar da aslında tam da bu usulü ihtiyar ediyorlar.
Aynen.
Hocam?
Aynen. Bu yöntemle gelişiyor. Şimdi mesela evet, normalde Hazreti Peygamber'in akvali sözleri, efali davranışları ve takriratı daha sonraki nesillere şifahi ya da yazı nakillerle gelmiştir. Ama ahvali ise sadırdan sadıra. Yani ashab-ı kiram Efendimiz'den bu ahval-i nebiyi almışlar. Kendilerinden sonrakilere onu taşımışlardır. Beraber bulunmakla, aynı meclisi paylaşmakla. Resulullah'tan ne almışsa Bekir Efendimiz, kendi etrafındaki insanlara bunu yansıtmıştır. Ondan alan ona, ondan alan ondan olana. Hmm. Yani bunu biz şeye benzetiyoruz. Güneşe tutulan bir aynanın karşısına ikinci bir ayna koysanız, onun karşısına üçüncü, onun karşısına dördüncü, o aynalar güneşin ışığını sonsuza kadar yansıtmaya devam ederler. Hmm. Yani Hazreti Peygamber'in ahvali de, halleri de, yani o tasavvufun işte ortaya çıktığı mekanizma da bir bakıma böyle bir şey, böyle bir gelenek. Ve bu gelenek hakikaten bu manada Efendimiz'den gelen o duyguyu, hali günümüze taşıyan önemli unsurlardan birisi gibi değerlendiriyorum ben şahsen.
Hocam şimdi diyelim herhangi bir genç kardeşimiz veya işte orta yaşlı birisi de olabilir, Resul Efendimiz'in ya da İslam dininin o aziz, muazzez devasına yeni muttali olmaya başlamış.
Evet.
Ve tam da bu hadiseyi duydu, öğrendi. Şimdi o hali nasıl bilecek? Yani o hali kendisinde Allah Resulü'nden beri işte o güneşe tutulan aynalar gibi bu zamana kadar getirdiğini bildiğimiz bir mürşidi kamilin veya işte efendim o tür hal ehli birisinin halini nasıl bilecek? Kur'an ve sünnete bakarak bilebilir diyebiliriz ama farklı bir ölçü var mı hocam?
Şimdi tabii en güzeli bence, yani Hazreti Peygamber'in rol modelliğini arayan bir insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ve ahlakı ile ilgili bilgilenmeli. Yani onda nasıl tecessüm etmiş bu haller, bu davranışlar, bu özellikler, onu öğrendikten sonra ona yaklaşabilme ölçülerinin farkına varıp bugün bu manada temayüz etmiş insanları o gözle görme şansı olur. Ama önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölçülerini kavramak üzere, yani bu irfan geleneğinden haberi olmayan, yeni bundan haberdar olan kişinin ben önce Efendimiz'i tanımasını öneririm. Önce Efendimiz tanısın. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem canlı Kur'an'dır çünkü. Yani Kur'an ondadır. Ahval-ü Nebi onun hayatındadır. Onun hayatının içerisinde gizlidir. İrfan yine onun vasıtasıyla bize inikas ederek gelmiştir. O inikasları görmek için onun hayatını okumalı. Sonra da bu manada muhitte, çevrede elbette o gelenekten geldiği ifade edilen muhtelif insanlar duyacaklardır. O duydukları insanlara da bu manada gözlem yapıp, müşahede edip ondan sonra gönüllerinin ısındığı bir zata, bir mükerrem zata sözü ruhani, yüzü nurani ve duruşu Rabbani bir insanın yanına sokulup ondan istifade etme yoluna bakacaklardır. Çünkü insanlar söz ve okumadan çok halden etkileniyor. Hatta çocuk eğitimde de öyle derler. Yani çocuklara siz kitaptan bir şeyi okuyup öğretmekten çok, yani doğruluğu kendiniz uygulayarak öğretirsiniz diyorlar. Bir çocuğa bile doğruluğu kendiniz uygulayarak öğretirsiniz. İslam da böyledir. İslam'ın genel ahlaki yapısını, insani özellikleriniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun varisi olan insanların hayatlarından insanlar çok daha kolay öğrenir ve ayrıca başka bir takım tetebbüata gerek kalmadan onun üzerinde görür onun asarını ve işte budur.
Evet. Hocam genelde bu tür hikayelerde de hani bir mürşidi kamil bulma, işte atıyorum Mahiriz Hoca Efendi'nin, işte o Sami Efendi'ye
intisabı
gibi birçok aslında bu tür hikayede hep böyle bir hani artık tamam teslim oldum diyecek bir ilginç işaret geliyor.
Şöyle bir şey, bu zannediyorum işte hani bardağın dolması gibi bir şey tübe. Yani siz önce hani yakaza veya şey diyorlar ya, intibah. Bir uyanma oluyor içinizde. Bir arayış içerisine giriyorsunuz. Oraya bakıyorsunuz, oraya bakıyorsunuz. Onu inceliyorsunuz, bunu inceliyorsunuz. Bunlar hep damla halinde sizin gönül bardağınıza bir şeyler akıtıyor. Ve o gönül bardağı zaman içerisinde doluyor. Ya artık tamam diyorsun. O son damlayı yakaladığınız yerde artık sizin karar verdiğiniz şey oluyor. O sanki en son görüşmeyle veya en son sözle ona yönelmiş gibi oluyorsunuz ama onun evveliyatı var. Hani diyorlar ya mermeri parçalayan son darbedir diye. Son darbe görünür ama aslında o diğer önceki darbelerdir diye bir tabir var. Bu da öyle. Yani insanın tetebbuatı, araştırması, sorması, bakması, incelemesi, bunların üstüne geldikten sonra da en son ya tamam artık. Yani artık bu işte hilaf kalmadı, adres belli oldu. Ben buraya yönelmeliyim. Çünkü Mahir Hoca biz de sorduğumuz zaman öyle derdi bize de. Yani biz çok az yetiştik. Ben birinci sınıftayken Mahir Hoca emekli olmuştu. Derdi ki yani hocam işte biz nereye gidelim, kime gidelim, hangi kapıya gidelim falan diye sorduğumuzda oğlum vakti gelince kolunuzdan tutarlar götürürler sizler. Yani siz arayış içerisinde olun. Vakti gelince zaten kendiliğinden bir sevk-i ilahiyle oraya
doğru. İşte bu sevk-i ilahi mühim hocam. Onu beklemek.
Önemli. Yani tabii yani onun, ama işte onun arayış içerisinde olmak lazım. Onun arayış içerisinde olduğunuz zaman o işte dediğim gibi damlalar doldurunca bardağı hadi gidiyoruz artık.
Hocam bir de şey vardır. Hani genelde filmlerde de seven sevilen kavuşur. Tam da bu tür bir mutlu sonla film biter. Fakat aslında film ondan sonra başlıyor.
Tabii.
Yani bu tür bir buluşmadan sonra nasıl bir hayat devam ettirilecek? Hani tamam önümüzde bir artık güzel örnek var. O güzel örnekten hayatımızı güzel geçirmek istiyoruz. Ve işin bir de rutini var. Yani o rutin içerisinde nasıl biz ilk andaki o aşkı, samimiyeti, heyecanı tatmaya devam edeceğiz? Çünkü o çok önemli bir nokta hocam.
Çok doğru. Yani orada işte insanın küllenmemesi, yani o muhabbeti canlı tutacak ortamları tesis etmesi, çok yakında değil, çok uzakta değil, orta bir yerde bulunması ve vakit vakit işte ziyaret edip görüşmesi mürşidiyle bu manada çok anlamlı bir şey.
Hocam onları inşallah bir ara verelim. Tamam. Şimdi dediniz ki çok yakında da bulmamak lazım, çok uzakta da bulmamak lazım.
Kurb-ı Sultan Ateş-i Suzanes.
Onları bir konuşalım hocam bir aradan sonra. Birazdan tekrar beraber olacağız efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Resulullah Efendimizin sahabesinin nasıl bir hal transferi içerisinde olduğunu konuşmaya çalışıyorduk. Ve hocam tam da şöyle bir noktaya gelmiştik. Dedik ki o Ahval-ü Nebi'ye talip olan bir efendim inanan.
Evet.
Bununla ilgili güzel bir örneği buldu.
Evet.
film orada bitmiyor. Tam tersi film orada başlıyor.
Tabii.
Ve ondan sonra da siz tam böyle programın birinci bölümünden çıkarken dediniz ki ne çok uzak duracak ne çok yakın duracak. Kurbu Sultan, Ateşi Suzan dediniz. O ilişkiyi nasıl ayarlamak lazım hocam?
Evet. Yani tabii şimdi hakikaten baktığınız zaman insan insanla yetişiyor. İnsanın halinden yani aşı alıyor tabiri caizse. Bizim İrfan Gereği kitaplarında hep öyle örnekler verilir ki işte dağlarda yetişen meyveler vardır. Ama bu meyvelerin tadı olmaz. Niye? Çünkü aşı yapılmamıştır. Aşı yapıldıktan sonra tat verir diye. İşte bu maneviyat da böyledir. İnsanın bir manevi duygusu elbette vardır ama o maneviyat duygusunun aşı ile geliştirilmesi, yükseltilmesi, ibadetlerden haz alacak, kulluktan haz alacak, insanlarla beraber olmaktan haz alacak ve dünya hayatını ahirete köprü gibi görecek bir algıya ulaşması önemli bir şey. Bu da tabii işte mürşidin yanında olmakla, ona yakın ve mücavir olmakla, onun sohbetinde bulunmakla doğru orantılı ve zaman zaman onun işte yüzünü, cemalini görüp selamlaşmakla da doğru orantılı bir şey. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının da yetişme tarzına baktığımız zaman böyle olduğunu görüyoruz. Yani evet, Hazreti Peygamber'in her gün sohbetine devam eden, her vakit namaza devam edenler var. Günde bir kere gelebilenler var. Haftada bir kere gelenler var. Belki ömürde bir kere Efendimiz'i görüp ben nasıl bir kulluk yapayım ya Resulallah deyip de tavsiye alıp gidenler de var. Ama bunun ortalaması yani medeni olan, Medine'de oturan insanlar nasıl günün veya haftanın belli saatlerinde Efendimiz'i gelip görüyorlar diyse bir mürşidin de müntesipleri yani münasip olanı haftanın belli günlerinde, belli zamanlarında uzaktan görmesi veya sohbetinde bulunması bu manada onun dağılıp çözülmesine manidir. Aslında bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarında bu çok önemli bir örnektir. Mesela Efendimiz Erkam İbni Ebil Erkam'ın Müslüman olmasından sonraki süreçte Kabe-i Muazzama'da ashabını toplayamadığı için, buraya müsait olmadığı için orada toplamaya başlıyor. Orada toplayıp da ne yapıyor Peygamberimiz? Yani onlara böyle tahta yazıp bir takım ulum mu öğretiyor? Hayır. Bir arada bulunuyorlar. Yeni gelen ayetleri okuyor. Onlara bir takım tevcihatlarda bulunuyor, nasihatlerde bulunuyor. Onların soruları oluyor. Ama en önemlisi onlar Peygamberimizi görüyorlar. Peygamberimiz onları görüyorlar. Karşılıklı bir duygu alışverişi oluyor. Evet. Yani onların tozlanan, kirlenen gönülleri arınıyor. Evet. Üzerlerine sinen Mekke şirk toplumunun tortuları böyle biraz gidiyor. Evet. Ve böylece yenilenmiş olarak
çıkıyorlar. Hocam aslında herkesin böyle bir kendine baktığımız zaman
kesinlikle
bir yenilendiği, enerji aldığı, tazelendiği bir arkadaş dost grubu vardır.
Kesinlikle vardır ve olmalıdır.
Olmalıdır. Aslında burada da tam yani herkese zaten böyle bir ihtiyacı, insani bir ihtiyacı bir şekilde gördüğüne göre demek ki orada niyetler, yani siz niye toplanıyorsunuz? O belki de çok önemli rol oynuyor.
Tabii yani orada işte Allah için toplanma diye hadislerde geçiyor ya. Allah için bir araya gelme, Allah için dağılma. Yani oradaki dünyevi bir garaz, beklenti, maksat olmadan Allah için olunca oradaki enerji ve sinerji de çok yüksek oluyor.
Bir bereket oluyor.
Muhteşem bir bereket oluyor hem de. Evet. Yani o bereketle diğer insanlar da, yani onların arasında olan da bu rahmete ulaşır diye diyor hadis-i şerifte. Evet. Yani kötü niyetle gelmiş olsa bile onun bile iyilere dönüşmesi ihtimali var. O büyük enerjinin, o kuşatan önemli gücün onu da etkileyeceği kabul ediyor. Hakikaten de öyledir. Mevlana'nın o bir şeyi var. Şıra örneği var. Hmm. Üzümü sıktığınız zaman diyor, koruk da o olgun üzümler arasında
abi tek başına yeseniz acı bir şey değil mi?
Hiç yiyemezsiniz ama şıra olduğu zaman o cemaatin içerisinde o da ayrı bir renk katar diyor şıraya. Öyle doğru yani. Dolayısıyla yani o bir arada olmanın, aynı mekanda bulunmanın, camide, cemaatle, dergahta, sohbetle, mürşidin civarında, muhabbetle bir arada da olmanın böyle insana farkında olmadan verdiği güzel duygular var ve buna ihtiyacımız var. Yani buna hakikaten insanoğlunun ihtiyacı var. İnsanoğlu çünkü kopuyor zaman içerisinde. Yani inandığı şeyden kopuyor, Allah korusun, ibadetinden kopuyor, insanlık duyguları zayıflamaya başlıyor ama bir araya geldikçe bunlar hep pekişiyor ve insan daha çok dost canlısı bir insan haline gelebiliyor. Ama yabanileşme diye bir tabir vardır bizim dilimizde. Evet. Yani yabanileştikçe, insan toplumdan yabanileştikçe insani değerlerden de yabanileşiyor. Mesela bugün baktığı toplumun temel sebeplerinden birisi bozulmasının, yani bir araya gelmiyorlar. Evet. Yani sadece sosyal medya aracı öğrenciyle görüşüyorlar. Çocuklar ebeveynle, ebeveynler çocuklarla bir araya gelmiyor. Bizde de gidişat oraya doğru.
Evet, değil mi
ben,
hocam?
Ben
evet,
onu da ifade etmeliyiz. Yani mutlak surette ebeveynin çocuklarına zaman ayırması, çocukların birbirine ve babalarına ve arkadaşlarına zaman ayırması. Yani bizim bu sosyal özelliğimizin kaybolmaması çok hayati bir anlam taşıyor.
Evet.
Yani bunu kaybettiğimiz zaman biz pek çok değerimizi kaybedebiliriz. Endişem ve korkum.
Ve o zaman da işte hani derinlerde inip de hani bir türlü kazıyamadığımız dediğimiz o irfan geleneği de yavaş yavaş bu şekilde
tabii taşlaşacak. Taşlaşacak, evet. Katılaşacak evet. Ve yani o derinlikte bir şey kalmayacak yani. Kuruyacak. Evet. Tabiri
caizse. Şimdi bu hakikaten buluşmalar oluyor. Özellikle genç kardeşlerimiz belli bir yaşın muhabbet diyorlar işte. Gidiyor mu bir arkadaşıyla, dostuyla.
Evet.
Efendim, ama bu köller sağlar birbirini ağırlar gibi bir mahiyete bürünmesin istiyorsak. Zaten bazen de şöyle de bir şey oluyor hocam.
Yani onun için gündemli olması lazım.
Evet, onu söylemek lazım. Evet. Gündem ya da bir takım şekil şartları mı lazım hocam?
Kesinlikle
mesela
lazım. Mesela, yani evet. bir kırmızı çizgiler lazım. Evet. Tabiri caizse. Yani o muhabbet ortamının kırmızı çizgileri lazım. Yani sözün böyle malayaniye, oradan harama, efendim gıybete, evet. insanları çekiştirmeye dönmeye başladığı zaman hop bir dakika diye birisinin en azından yani bu normal muhabbet ortamıysa şeyi koyması, fren koyması lazım. Arkadaşlar biz buraya dostluk konuşmaya geldik.
Meclisin mürşidi olması lazım.
Aynen. Yani, yani son sözü söyleyecek evet. Ve burada yanlış yapıyoruz diyecek bir hakikaten bir abi, bir mürşit gerekiyor. Çünkü insanız. Sonuçta hani halk arasında güzel bir tabir vardır. İnsanlar dedikodu yapmaya başlayınca şeytan ağızlarına bal çalarmış derler.
Birinin tatlanır değil mi?
Hemen tatlanır muhabbet. Öyle bir zamanda bir dakika pardon diyecek birinin olması lazım. Değilse onun nerede duracağı belli olmaz. Yani bu gıybet, iftira, hakarete dönüşüp kavgalar başlayabilir. Veya başka bir takım cinsellikle ilgili konulara dönüşür. Orada da hiç nahoş olan şeyler gündeme gelmeye başlayabilir. Yani bir onun şeyi olması, gündemi olması lazım. Neler konuşulacak ve kırmızı çizgiler olması lazım. Şu alana girmeyeceğiz arkadaşlar. Yani mesela siyaset. Konuşacaksa belli bir sınırda olmalı. Yani bir işte bahsettiğimiz bu dünyevi meseleler bir sınırda olmalı. Yani insanlarla ilgili değerlendirmeler eğer hukuka girecekse, gıybet gibi bir takım hukuka girecekse orada dur denilmesi lazım. Yani en güzeli Efendimiz, ashab-ı kiram ve Kur'an-ı Kerim'den değerlenmiş olan sözlerle meclisi şenlendirmek en güzeldir. Soru olursa onlarla ilgili konuşulmalı. Soru yoksa da dedikoduya ve gıybete mala yani çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam min husni islamil mer'i terkühü mala yani diyor. Hatta şeyde de kad eflahel müminun ellezinehum fi salatihim haşiun vellezinehum anil lavvi muridun. Bakın lavv diyor boş laf yani boş iş anlamsız eylemden yüz çevirenin felaha dahil olan müminler olduğunu söylüyor Allah.
İlk hadisi de yine izah edebilirseniz hocam.
Kişinin İslam'ının güzelliğindendir. Kendisini ilgilendirmeyen, dünyaya ahirete faydası olmayan şeyleri terk etmesi.
Yani, mala yani tam tabir
tam karşılığı mala gereksiz, anlamsız, boş şey. Yani haram bile demiyor. Bakın gereksiz, anlamsız şeyler.
Evet, evet.
Yani bu lagiv dediğimiz şeye de giriyor. Gereksiz, anlamsız şeylere boş vakit geçirmeyi bile hadiste Efendimiz yasaklıyor. Hele bir de başkasının aleyhinde, başkasının işte kötülüğünü ortaya koyan, iftira atan, toplumu ifsad eden şeyler onların da.
O gıybet tarifinde de var ya hocam hani hoşlanmadığın bir şeyle anmandır diyor.
Evet.
Var o Resulullah'a ya Resulullah diyorlar. O zaman da iftiraya girer. Yoksa.
Ya zaten girer. Gıybet budur diyor.
Gıybet budur diyor. Hocam bir de şey de var. Kişinin diyor kendisine nakledilen her şeyi aktarması günah olarak kendisine yeter.
Evet.
Tam retweet. Hani evet. Bu tweet aynen. Alemine asılacak bir şey yani.
Aynen bence yani hakikaten çok önemli bir şey. Yani zaten şeydeki ayetteki ifade de onu gösteriyor. İn câekum fâsikum binebe'in fetebeyyin. Yani size tanımadığınız fıskı fücürüyle meşgul olmuş bir adam bir haber getirir de bir tweet atarsa şu adam böyle yapmış diye siz onu araştırın aynen. Diyor Allah Teala. Araştırın.
Tebiyin.
Yani bu tebeyyün, tebiyin edin. Eğer araştırmadan onu aynen retweet ederseniz isabetsiz olan bir iş yapmış olursunuz evet. Ve sonra da pişman
aynı
olursunuz.
Aynı şeyde cürmede ortak olursunuz.
Tabii kesin. Tabii, daha tabii. Belki daha da fazla yaygınlaştırıyorsunuz evet. Çünkü evet, sonuçta. Evet. Dolayısıyla bence bu sosyal medya kullanan arkadaşlarımızın bu ayeti ve sizin bahsetmek ettiğiniz hadis-i şerifi çok iyi kavramaları lazım. Yani bunu doğrularken, retweet ederken mutlaka araştırıp Ondan sonra yapmalı. Böyle bir şey yoksa...
O zamana kadar da işte efendim reytingi gidiyor diyorlar.
Gitsin ne yapalım ya, ama şimdi yani bir insanın gönlünü yıkmak, bir insanı itibarsızlaştırmak, böyle bir haddimiz var mı ya?
Evet, evet. Yani
İtibarsızlaştırmak.
Hocam hakikaten bu sosyal medya bu anlamda cinayetler tabii mahalli yani.
Ya Allah Teala da o şimdi şeye baktığınız zaman, Hucurat Suresi'ne baktığınız zaman sanki bugünün sosyal medyasıyla ilgili yapılması yapılmaması gerek. La yasar kavmin kavmin diyor. Yani yani bir kavim bir kavmi
alay almasın.
Yani küçük görmesin. Evet. Değersizleştirmesin, itibarsızlaştırmasın diyor ya Allah Teala. Evet, evet. Demek ki bunun olacağını ve bugünleri görüyor Allah Teala. Evet.
Kadınlar da kadınları...
Devamında evet. Yani bir kadınlardan bir grup da yine bir başka grubu böyle itibarsızlaştırıp alaya almasın.
Başörtüsü yani, takanları mesela.
Ha, mesela gibi. Yani böyle şeyler yapmayın. Evet. Yani birbirinizi itibarsızlaştırma meselesi gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü insanı hayata bağlayan, hayatta tutturmasını sağlayan en önemli şey itibardır. Yani insanın itibarlı olduğunu, haysiyetli olduğunu, onurlu olduğunu hissetmesi ve bunun insana hissettirilmesi çok önemli şey. Tersi adamın yıkımıdır ya, Allah korusun. Bu intihar sebebidir çoğu zaman, evet, pek evet. çok insanda. Evet. Onun için asla insanları itibarsızlaştıracak bir şeye cüret etmemeli.
Hocam, cesaret göstermemeli. Eskiden beri biz gençlerle konuşurken ben şöyle söyledim. Sanal gelen sanal gider diye. Fakat sanal gelen sanal gitmiyor.
Gitmiyor.
Sanal gelen itibar bir müddet sonra hayatta işte dediğiniz bahsettiğiniz bir takım kıyımlara yol açıyor ki evet. insanlar oradaki sanal ilişkileri bir müddet sonra gerçek hayatlarında maalesef
uygulamaya başlıyorlar.
Dolayısıyla orası hakikaten şu anda en çok belki konuşmamız gereken alanlar bir
tanesi. Vah tabii yani şimdi bir de tabii herkesin hayatına girdi. Yani 2 yaşından 72 yaşına kadar evet. veya 82 yaşına kadar herkesin hayatında sosyal medya veya dijital unsurların hepsi var ve bunların da çoğu da mefsedete yönelik.
Evet.
Yani ifsad etmeye, irşad etmeye yönelik olanları çok sınırlı evet, maalesef evet. çok sınırlı. Ve tabii insanoğlu da mefsedeti daha çok seviyor. Yani ifsad etmeyi, edilmeyi daha çok seviyor. Halbuki bizim vazifemiz Cenab-ı Hakk'ın la tufsidu diyor. Fesat çıkarmayın. Tam tersine irşad edin, yol gösterir, rehberlik edin deniliyor.
Yani toptan onu yasaklamak da belki bir çözüm
yok. Yol hocam. Değil ama evet. bizim işte inanan insanlar olarak, alnı secde eden insanlar olarak onu kullanırken değerlerimiz ve ölçülerimiz olmalı. Yani evet. insanları bir defa itibarsızlaştırmamalıyız. Sonra niyet okumamalıyız. Evet. En önemli şeylerimiz niyet okumak. Evet. Yani insanları biz yani herhalde bunu demek istedi. Yani nereden biliyorsun? Evet. Diye kendi yorum var mı? Evet. Allah Teala o da bakın o Hucurat Suresi'nde
devamlı. O zan değil mi hocam?
Tabii o da zan. Tabii. Ya yani. Menüctenibu kesiran mine zan inne ba'de zan ismun. Yani evet. zanın bir kısmı vardı ki günahtır diyor Allah evet, Teala. Evet. Onun için niyet okumayın. Yani niyet
tecessüs okumayın. Etmek sonra.
Oh, tabii yani evet. özel mahremine girmek adamın ne yapıyor bu, ne konuşuyor, kapı dinlemek, evet. Kamera koymak, kamera yerleştirmek. Ya ne kadar büyük günah yani.
Şimdi ona stalk diyorlar. Yani siz birisiyle takipleşmeyi kesiyorsunuz. Hı. Fakat geriden geriye onu takip etmeye devam ediyorsunuz. Acaba o şimdi ne yaptı, ne konuşuyor, ne ediyor falan diye. Bunlar hocam çağdaş hastalıklar.
Tamam.
Çağdaş efendim sıkıntılar. Evet. Yani oralarda tabii bir sosyal medya ahlakına ihtiyaç var hocam. O çok
Yani açık. Sosyal medya ilmi haline belki hatta evet. ihtiyacımız var.
Evet, ilmi haline
Önce oradan başlayıp sonra bunu ahlaka dönüştürmek lazım. Bir de tabii o sosyal medya gibi alanlarda herkesin bir maskesi var. İnsanların çoğu işte ne hesap diyorlar, ne fake hesap mı diyorlar?
Fake hesap diyorlar.
Fake hesaplarda yazdıkları için kendisi değil zaten. Orada bir başkasıymış gibi içinden geleni en galiz şekilde söylüyor ve rahatlıyor. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Kaç tane gönül yıkıyorsun? Evet. Kaç tane kafa karıştırıyorsun? Ortamı geriyorsun. Ve evet. bunu sen yiğit gibi, delikanlı gibi çıkıp da ben böyle diyorum diyemiyorsun. Fake hesaptan söylüyorsun. Yani bunlar evet. gerçekten çok veballi işler. Yani evet. insanların kendi şahsiyetlerini ne kadar önemsiyorlarsa karşısındakinin şahsiyetini de o kadar önemsemesi lazım evet. geldiğine inanıyorum ben şahsen.
Hocam bazen şimdi böyle üniversitelerde ya da okullarda öğrencilerle muhatap oluyoruz. Bir tanesi geçen sordu bir yerde dedi ki hocam dedi bu dedi sosyal medyaya ilişkin dedi nasıl bir hani yol tutturmalıyız hani ilmihal meselesinden nasıl? Dedim ki yani akranların arasında yaşıtların arasında bir anda sıyrılmak istiyorsan sükut orucuna sosyal medya orucuna başla dedim. Bir anda dedim bak kitap okumaya başlayıp daha farklı faydalı işler yaparsan Yani o kadar kolayca sıyrılırsın ki dedim. Tabii. Öne çıkarsın. Yani bir tarafından da iş kolaylaştı gençler açısından.
Onu, aynen. Yani, ama öyle bağımlılık yaptı ki
evet,
insanlar da, tabii, evet. ondan kurtulamıyorlar. Evet, yani. Evet, gerçekten doğru, onun doğru. büyük tedaviye ihtiyacı var kurtulması
için. Bağımlılık zaten hocam. Tabii. Modern bağımlılık haline
aynen,
geldi.
Bu. Aynen. Yani bu alkol kadar, uyuşturucu kadar etkisi olan bir bağımlılık ve tedavisi en az onlar kadar sürüyor bildiğim kadarıyla.
Evet. evet. Yani bir de genelde herkes de elle gelen düğün bayram olunca
herkesin
olduğu
için,
bir yerde.
Herkesin evet. olduğu için sanki onun insan bir kusuru eksikliği değilmiş gibi de düşünüyor. Ama senin zamanını alıyor. İbadetine mani oluyor. Ailene ayırmana gereken zamana mani oluyor. Evet. Derse veya işine ayıracağın zamanı çalıyor. Farkında değilsin.
Aslında hocam irfan ve hikmetin bir hani boyutu da neyi nerede ne zaman kullanacağını. Özellikle tabii. vaktini ki en çok bizim tabii. sermayemiz. En
İbnül Vakt olmak diyoruz yani. İşte. Evet. İbnül Vakt olmak
İbnül Vakt olmak evet, yani vaktin çocuğu olmak.
Vaktin çocuğu olmak yani hangi zamanda hangi işi yapman gerekiyorsa onu yapmak. Tevbe gereken yerde tevbeyi, şükür gereken yerde şükrü, infak gereken yerde infakı. Evet. Yani namaz kılmak gereken yerde infak, infak gereken yerde ben namaz kılıyorum ne kadar anlamsızsa yani vermek gereken yerde verebilmek lazım. Evet. Durmak gereken yerde durabilmek lazım.
Hocam burada sanki,
vurmak gereken yerde vurabilmek evet. lazım.
Burada sanki hani başka bir iş olmadığı için, faydalı başka bir iş bulamadığı için sosyal medyaya yönelen yığınlar var gibi. Yani normal şartlar altında
kendisine... Bunu bir eğlence gibi yasını görüyorlar. Evet.
Bırakılsa kendisine bir şey yapmayacak başka. Evet. Burada vakit geçiriyor. Bu faydalıyı ya da iyiyi tarif edememekten, bulamamaktan veya ona yönelememekten kaynaklanan bir zafiyet mi acaba?
O da kesinlikle bu bir eğitim zafiyeti. Evet. Yani onun önüne sosyal medyadan daha anlamlı, önemli bir unsur konulda onu kabul etmedi de buna mı yöneldi? Yok. Dediğiniz gibi çoğu boş olmaktan canı sıkıldığı için o alana giriveriyor. O da cazip geliyor. Çünkü o çok nefsin hoşuna gidecek şeyler var. Heyecan var, macera var, başka bir takım malayaniler var. Dolayısıyla bir kere kaptırdın mı da
bağımlılık yapıyor sonra.
Bağımlılık gibi alıp götürüyor. Yani insanın zamanını yönetmek gibi bir alışkanlığı olsa yani der ki ben sabahleyin işte yarım saat bakacağım veya bir saat bakacağım bunlara. Ondan sonra bırakabilmesi önemli. Yani.
Evet, evet.
Bu bir saat, ikiye, üç saat çıkıyorsa evet. Problem orada. Ve o baktığım zaman da şu şeyler, alanlara bakacağım. Şuradan şu bilgiyi alacağım. Şuradan şu haberlere gireceğim. Şuradan şu değerlendirmeyi okuyacağım. Bitti. Ama o önünde akıveren, aktıkça da geliveren, peş peşe gelen o görüntülere, sesli şeylere falan bakmaya başladınız mı? O zaten bir hakikaten lehvül ayıp yani. Oyun ve eğlence yani. O alıp götürüyor insanı. Yani
o anında sanal dünya aslında hayatın da çok güzel bir prototipi.
Evet. Aynen. Yani
çünkü
aynen.
Cenab-ı Hak ayet-i kerimede dünyayı, hayatı da oyun ve eğlence olarak görüyor. Hocam Ahmet Muhtar Büyükçınar diye bir hoca efendi vardı. Bir dönem Suriye zindanlarında da kalmış.
Evet.
Biz ondan Altınoluk Dergisi için bir röportaj yapmıştık.
Evet.
Onu böyle bu ayetin manasını sordu o dönemde bir büyüğümüz yanımızda. Ya bu dedi, daha doğrusu bu zindanlardan, hayatın zorluklarından nasıl kurtulabildiniz veya nasıl bunları aşabildiniz deyince dedi ki ben dedi bu dünya hayatını bir oyun ve eğlence olarak gördüm. Bir çocuğun oyuna daldığı gibi bazen oyunda yumruk yersiniz, bazen efendim işte bir sıkıntıya düşersiniz. Hayatı böyle gördüğüm için, oyun ve eğlence olarak gördüğüm için çok rahat ettim diye. Böyle ilginç ya, nasıl bir yorum falan demiştik.
Çok hakikaten ya, ehli irfan bir zattı o da. Allah evet. rahmet eylesin. Ben de tanıdım onu. Sohbetlerinde de bulundum. Hatta cenazesini kıldırmak da bana nasip oldu.
Öyle mi? Allah rahmet eylesin.
2012'de Esenköy'de. Esenköy değil mi? Şeyde, Yalova'daki orada oturuyordu. Cenazesi de oradaydı. Gaziantep'lidir malum o. Hakikaten böyle irfan ehli bir insandı. Hayat tecrübeleri de çok yüksekti. Yani hayatı okuması, yemek yapmaktan, efendim insanın kendine zaman ayırmasına, neyi ne zaman nasıl okuyacağı şeklindeki o basiretli, hikmetli yorumlarına varıncaya kadar hep çok güzeldi. Yani o hayatım neydi, bir roman yok. Onun güzel bir
hatıratı
vardı. Evet. O hatın 3 veya 4 ciltlikti evet. o. Onu da okumuştum vaktiyle. Ahmet Muhtar Hoca hakikaten ehli irfan bir zattı. Allah rahmet eylesin.
Evet. Cenab-ı Hak inşallah böyle sizin de hocam bayağı bir tanıdığınız
evet, tabii ki
artık, ehli irfan olmuştur. Çünkü irfan biraz böyle de nakledilen bir şey değil mi hocam? Yani,
tabii. Yani tanıdıklarınızdan, duyduklarınızdan, gördüklerinizden aktarılarak zihninizde süzülüp yer edenler bunlar tabii.
Evet.
Yani sizin süzgecinizden geçip yani bu burada durması lazım diye zihninize kaydettiğiniz evet. ve yeri geldiğince de aktardığınız şeyler aslında irfan.
Aslında biz de biraz büyüklerimizin bir nasihati, bir ikazı, yerine göre tabii. Bir eyvallahı gibi böyle onlarla aslında bir
yeni bir irfan haritası oluşturuyoruz kendimiz, evet. Hepimiz yani.
Herkesin kendine özgü değil mi hocam
tabii,
harita?
Tabii kendi fıtratına, tıynetine, meşrebine, yapısına, fiziki yapısına, sosyal yapısına göre oluşuyor zaman içerisinde. Bir kısmı çok böyle öne çıkıyor yani sunumu itibariyle, etkisi itibariyle. Bir kısmı kendi içinde, kendi dünyasında onu daha böyle dolu dolu yaşıyor, mahfi olarak yaşıyor. Allah'ın kulları işte.
Hemen en başa bağlarsak hocam, zaten vaktimiz de kalmadı, bitiriyoruz ama demiştik ya, iki senede Hazreti Ebu Hüreyre bu kadar hadis nakletti ama Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ikinin ikincisi, ama o mahfi bir, o ahvalün nebiyi aslında ona talip olmuş ve onu aktarmış değil mi hocam? Böyle bitirmiş
aynen,
oldu.
Aynen öyle. Yani o Hazreti Peygamber'in sözleri, duygulamaları ve takriratından çok yani onun yaşadığı duyguyu, ahvali yaşamaya çalışmış ve o yüzden de dizinin dibinde bulunmaya özen gösterdiği için de Allah Teala onunla ilgili la tahzen innallaha ma'ana ayeti kerimesiyle, yani o maiyet, Allah ile birliktelik pozisyonda bulunduğunu Kur'an'da tescil etmiş.
Zaten o tercihten dolayı da bütün kapılar kapansın,
Ebubekir'in
kapısı açık kalsın denmiş,
evet,
hocam.
Evet.
Hocam dolayısıyla biz Hazreti Ebubekir'in kapısından inşallah devam edelim.
İnşallah.
Bundan sonraki bölümlerde biraz böyle zuhuratla da konuşuyoruz,
eyvallah,
ama
tabii olsun.
İnşallah.
İrfan zaten böyle bir şey.
Öyle mi hocam? İnşallah öyledir. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Efendim bir sonraki İrfan gündeminde buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.